Ayrım 5.
Öyledir. Peki tanrılar doğru değil midir? Öyledirler diyelim. Demek eğri insan tanrıların da düşmanıdır Trasmakos. Oysa ki doğru adam tanrıların dostudur değil mi? Eh bu sözünün doya doya tadını çıkar. Çekinme, afiyet olsun. Ağzının tadını bozup bu arkadaşları kendime düşman etmek istemem. Haydi öyleyse, bana çektiğin bu ziyafeti tamamlamak için cevap ver. Doğru insanların daha akıllı, daha iyi, daha becerikli olduklarında anlaştık. Eğrilerse birlikte iş göremez dedik. Biri çıkar da eğrilerin bir araya gelip iş gördükleri de olur derse gene de tam doğru bir şey söylemiş olmaz. Çünkü onlar büsbütün eğri olsalardı birbirlerini gözetmezlerdi. Düşmanlarına kötülük ederken birbirlerine de kötülük ederlerdi. Bunu önleyen, onları ortak amaçlarına ulaştıran bir şey var demek. İşte o doğruluktur. Eğri işlere girişenler kendilerini yarı kaptırmışlardır eğriliğe. Büsbütün kötü, eğri olan insanlar iş görme gücünden yoksundurlar. Demek eğriler ancak doğrulukla iş görebiliyorlar, bunu şimdi anlıyorum. Ama senin anladığın manada değil. Şimdi gelelim doğruların eğrilerden daha mutlu olup olmadıklarına, daha rahat yaşayıp yaşamadıklarına. Bunu sonradan araştırırız demiştik. Bence söylediklerimizden doğruların daha mutlu oldukları ortaya çıktı. Ama gene de bunu daha iyi araştıralım. Burada rastgele bir konudan değil, nasıl yaşamak gerektiğinden söz ediyoruz. Araştır bakalım. Araştırıyorum. Söyle şimdi. Sence atın gördüğü bir iş var mıdır? Vardır. Peki, bir atın ya da başka bir hayvanın gördüğü işi yalnız onunla görülebilir, daha doğrusu yalnız onunla en iyi görülebilir bir iş sayabilir miyiz? Anlamıyorum. Şöyle söyleyeyim, gözlerinden başka bir yerinle görebilir misin? Göremem tabii. Ya kulaklarından başka bir yerinle işitebilir misin? Hayır. Bunlar göze kulağa özgü işlerdir demek doğru olmaz mı? Olur elbet. Peki, üzüm kütüğünü kasap bıçağıyla, kunduracı bıçağıyla, daha başka bıçaklarla budayamaz mısın? Budarım. Ama herhalde üzüm kütüğü en iyi bu iş için yapılan bağ bıçağıyla budanır. Evet. O zaman bu bağ bıçağına özgü bir iştir diyemez miyiz? Diyebiliriz. Demin herhangi bir şeyin gördüğü iş yalnız kendi görebileceği, daha doğrusu yalnız kendisinin en iyi görebileceği iş değil midir diye sormuştum. Bu soruyu şimdi daha iyi anlamışsındır. Evet anladım. Bence de böyledir. Peki kendine özgü işi gören şeyin o işte bir üstünlüğü olduğuna inanıyor musun? Demin dediğimiz gibi gözlerin bir işi var mıdır? Vardır. Kulakların da bir işi vardır. Vardır. Onların da gördüğü işte bir iyi işitme, kötü işitme yok mudur? Vardır. Şimdi bir düşünelim. Kendilerinde bir görme üstünlüğü yoksa, tersine gözlerde bir görme yetersizliği varsa, gördükleri işi en iyi bir şekilde başarabilirler mi? Başaramazlar elbette. Yoksa sen görmekten değil de körlükten mi söz ediyorsun? Bunu bırak şimdi. Benim sorduğum o değil. Ben iş gören şeyden bir üstünlük varsa gördüğü işi iyi mi görür, kötü mü görür diye soruyorum. Anladık. Kendilerine özgü iyilikten yoksun kulaklar gördükleri işi kötü görürler değil mi? Ona ne şüphe? Bunu her şey için de söyleyebilir miyiz? Bence evet. Şimdi gel şunu inceleyelim Trasmakos. Kafanın başka hiçbir şeyin yapamayacağı kendine özgü bir iş var mıdır? Araştırmak, karar vermek, yönetmek gibi işler onun işidir diyebilir miyiz? Diyebilirsek bu işi kafadan başka bir şeyin yapamayacağını da söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Peki yaşamak kafanın işidir diyemez miyiz? Elbette deriz. Kafanın da iyisi kötüsü vardır değil mi? Vardır. Peki Trasmakos, kafa kendine özgü değerden yoksun olunca işlerini iyi görebilir mi? Göremez. Bundan şu çıkar, kötü bir kafanın yönetmesi de kötü olur, iyi kafanınki ise iyi. İster istemez. Biz doğruluğa iyilik, eğriliğe de kötülük dememiş miydik? Demiştik. Öyleyse doğru kafa, doğru insan iyi yaşar. Kötü kafa, eğri insan da kötü yaşar. İşi böyle alınca doğru. Doğruysa iyi yaşayan en büyük mutluluğa erer, yaşamayınca eremez. Eremez tabii. Doğru adam mutlu, eğri adam mutsuzdur. Öyle diyelim. Peki, mutsuz olmak zararlı, mutlu olmak da yararlıdır diyebiliriz değil mi? Deriz. Öyleyse mutlu Trasmakos, eğrilik hiçbir zaman doğruluktan daha karlı olamaz. Haydi bu zafer Bendis Bayramı'nda benden sana bir ziyafet olsun Sokrates. Bu zaferi sana borçluyum Trasmakos. Öfken yatıştı, yumuşadın. Ama çektiğin ziyafet benim yüzümden pek de parlak olmadı. Ortaya konan yemekleri kapayım derken tatlarına varamayan oburlar gibi ben de asıl araştırdığımızı yani doğruluğun ne olduğunu öğrenemedim. İşi yarıda bıraktım. Doğruluğun kötülük mü, bilgisizlik mi ya da bilgi ve iyilik mi olduğunu araştırmaya kalktım. Sonra söz doğruluğun eğrilikten daha karlı olduğu düşüncesine dönünce önceki düşünceyi bir yana bırakmaktan kendimi alamadım. O kadar ki konuşmamızın sonunda gene de hiçbir şey bilmediğimi gördüm. Doğrunun ne olduğunu bilmedikçe doğruluğun iyilik olup olmadığını nasıl kestirebiliriz? Birinci kitabın sonu. İkinci kitap. Sokrates anlatıyor. Bu sözle mesele kapandı sanıyordum. Meğer bu bir ön sözmüş. Çünkü her şeye, her yerde kendini sakınmadan atılan Glaukon, bu sefer de Trasmakos'un pes demesine razı olmadı. Nedir senin istediğin Sokrates? Bizi söylediklerine inandırmış gibi görünmek mi, yoksa nerede olursa olsun doğruluğun eğrilikten daha iyi olduğuna gerçekten inandırmak mı dedi. Gerçekten inandırmayı isterdim elbette, elimden gelseydi. Ama bu yaptığın isteğine uymuyor. Sence kendiliğinden iyi olan hiçbir şey yok mudur? Öyle bir şey ki sonu neye varırsa varsın severiz onu. Kendimizde olmasını isteriz. Sevinç gibi örneğin ya da zararsız, bizi sevindirmekten başka faydası olmayan hazlar gibi. Evet, öyle bir şey vardır derim. Hem kendi hem de verdiği sonuçlar iyi olan şeyler yok mu? Akıllı olmak, gözü görmek, sağlam olmak. Bunlar her iki bakımdan da hoşumuza gider sanırım. Evet. Peki üçüncü çeşit bir iyi şey daha yok mu? İdman, ilaç, hekimlik cinsinden bir şey ki getirdiği iyiliğe karşılık bizden bir hizmet ister. Öyle bir şey ki onu kendisi için değil, bize sağlayacağı faydalar için severiz. Evet, böyle bir üçüncü çeşit de vardır. Ama ne demek istiyorsun? Sence doğruluk bunlardan hangisine girer? Bana kalırsa doğruluk bunlardan en güzeline girer. Hem kendisi hem de verdiği sonuçlar iyi olan şey, mutlu olmak isteyenin aradığı şeydir doğruluk. Herkes böyle düşünmez. Çoğuna göre doğruluk, zahmet karşılığı elde edilen bir şeydir. Doğruluk, zor elde edilen bir şey olduğu için aslında ondan kaçınmak gerekir. Ama fayda sağladığı ve ün kazandırdığı için de ona heves edilir derler. Bilirim öyle düşündüklerini. Trasmakos da bu böyledir diye deminden beri doğruluğu kötüleyip eğriliği övdü. Anlaşılan kalın kafalının biriyim ben. Haydi canım sen de, beni de bir dinle bakalım. Belki değiştirirsin düşünceni. Bence Trasmakos çabuk pes dedi. Yılan gibi büyüledin onu. Doğruluk üstüne de eğrilik üstüne de söylenenler beni kandırmadı. Benim aradığım her ikisinin aslında ne olduğunu bilmektir. Bize sağladıkları kar, getirdikleri sonuçlar ne olursa olsun her ikisinin de bir insana verdiği özellik nedir? Ne dersin bilmem ama ben şu yoldan gideceğim. Trasmakos'un sözünü yeni baştan ele alacağım. İlk olarak da doğruluğun ne olduğunu, nereden geldiğini araştıracağım. Sonra doğru olmak isteyenlerin bu işi kendi istekleriyle ve iyi bir şey sandıkları için değil, kaçınılmaz bir şey olduğu için ister istemez yaptıklarını ileri süreceğim. Sonra da böyle yapmakta haklı olduklarını belirteceğim. Çünkü çokları için eğri adamın hayatı doğruninkinden çok daha iyidir. Ben bu düşüncede değilim Sokrates ama Trasmakos ve onun gibi binlerce kişinin sözlerini duya duya şaşkına döndüm. Buna karşılık kimse istediğim gibi doğruluktan söz etmedi. Doğruluk eğrilikten daha iyidir demedi. Benim istediğim doğruluğun kendi başına ve kendisi için övülmesidir. Bunu da senden beklerim. Eğri adamın hayatını var gücümle öveceğim ki sen benim istediğim yoldan doğruluğu savunmak, onun övgüsünü yapmak zorunda kalasın. Ne dersin buna, işine gelir mi? Elbette gelir. Bundan iyisi can sağlığı. Düşünen bir insan için dinlemek ve söylemekten daha keyifli bir şey olabilir mi? Peki öyleyse. Şimdi dediğim gibi doğrunun ne olduğunu, nereden geldiğini anlatayım. Derler ki tabiatta haksızlık etmek iyi, haksızlığa uğramak kötü bir şeydir. Haksızlığa uğrayanlar ise haksızlık edenlerden çok daha fazladır. İnsanlar birbirlerine haksızlık ede ede, haksızlığa uğraya uğraya birinin tadını, ötekinin acısını duymuşlar. Haksızlığa uğramaktan sakınamayacaklarını, haksızlık etmeyi de her zaman beceremeyeceklerini anlayınca bir anlaşmaya varmayı düşünmüşler, kanun koymuşlar, kimse haksızlık etmeyecek, haksızlığa uğramayacak diye. Kanunun buyurduğuna, kanuna uygun olana da doğru demişler. İşte doğruluğun kaynağı, özü budur. Doğruluk en iyi şeyle en kötü şeyin ortasında, yani haksızlık edip ceza görmemekle haksızlığa uğrayıp öç alamamanın arasındadır. Bu iki şeyin arasında olan doğruluk iyi bir şeydir diye sevilmez. Ona değer verdiren insanın hep haksızlık etmeye gücünün yetmemesidir. Gücü yetseydi haksızlık etmeyi, haksızlığa uğramayı ortadan kaldırmak için kimseyle anlaşmaya kalkmazdı. Böyle yapması delilik olurdu. İşte Sokrates, herkesin dediğine bakacak olursak doğruluğun tabiatı ve doğuşu böyledir. Şimdi Sokrates, haksızlık edemedikleri için doğru olmaya çalışanların bu işi kendi istekleriyle yapmadıklarını şöyle bir düşünceyle anlatabiliriz. Bir doğru, bir de eğri adam alalım. İkisine de dilediklerini yapmak fırsatını verelim. Sonra da artlarına düşüp eğilimlerinin onları nereye götüreceğine bakalım. Göreceğiz ki doğrunun gittiği yer, eğrinin de gittiği yer olacak. Çünkü kendinde olandan fazlasını istemek, bunu bir şey sayıp ardına düşmek, insanın doğuşunda olan bir şeydir. İşte, onu bundan alıkoyan, eşitlik saygısına götüren kanundur. Doğruya da, eğriye de vereceğimiz serbestliği daha iyi anlatmak için her birinde efsaneye göre, Lidyalı Cis'in elindeki gücün bulunduğunu düşünelim. Cis, Lidya kralının hizmetinde bir çobanmış. Günün birinde bir sağanak ve bir deprem yüzünden yer çatlamış, hayvanların otladığı yerde derin bir yarık açılmış. Bunu görünce şaşa kalan çoban yarığın içine inmiş ve orada görülmedik birçok güzel şeyler arasında içi oyuk, üstü delik teşik, tunçtan bir at görmüş. Eğilip içine bakmış atın. İnsan boyundan büyük bir ölü görmüş. Ölünün parmağındaki altın yüzükten başka bir şeyi yokmuş. Bu yüzüğü alıp yukarı çıkmış. Çobanlar her ay sonunda olduğu gibi krala hesap vermek için toplandıklarında Cis bu toplantıya parmağında yüzükle gelmiş. Otururlarken yüzüğün taşını farkına varmadan avucunun içine çevirmiş. Bunu yapar yapmaz da yanında oturanlar kendisini görmez olmuşlar, nereye gitti diye soruşturmaya başlamışlar. Şaşa kalmış herkes. Yüzükle oynarken taşı çevirince gene göze görünür olmuş. Böylece işi çakan Cis, yüzüğün tılsımını denemiş, bakmış ki yüzüğün taşını içeri çevirince görünmez oluyor, düzeltince görünüyor, bunun üzerine saraya girenlerin arasına katılmanın yolunu bulmuş. Sarayda kralın karısını baştan çıkarmış, onun yardımıyla kralı öldürüp yerine geçmiş. Şimdi böyle iki yüzük olsa, birini doğru adamın, birini de eğri adamın parmaklarına taksak ve şehre koyuversek bunlar, her istediklerini korkmadan alacaklar, evlere girip gönüllerinin hoşlandığı kimselerle düşüp kalkacaklar, canları kimi isterse öldürecek, kimi isterse hapisten kurtaracak, tıpkı bir tanrı gibi dilediklerini yapacaklar. İkisinin de davranışı bir olacak. Çünkü bu durumda hiç kimse doğruluğa bağlı kalacak, başkalarının malına el sürmeyecek kadar baba yiğit olamaz. İşte bu örnek insanın kendi isteğiyle değil zorlanarak doğru olduğunu gösteriyor. Haksızlık etmek fırsatını bulan herkes haksızlık eder. Doğruluksa doğruya hiçbir kar sağlamaz. Eğriliğin doğruluktan çok daha karlı olduğuna inanmayan yoktur. Bu düşünceyi savunanların ileri sürdüklerine göre de herkes buna inanmakta haklıdır. Çünkü demin de söylediğim gibi her şeyi yapmak fırsatını bulan kimse haksızlık etmek istemez. Başkalarının malına dokunmazsa bunun farkına varanlar ona enayi derler içlerinden. Ama haksızlık görmekten korktukları için de yüzüne karşı onu yalancılıktan överler. Bu konuda söyleyeceğim bu kadar. Şimdi bu iki adamın yaşayışlarında bir yargıya varmak için doğruların en doğrusunu, eğrilerin de en eğrisini seçip karşılaştırmak yerinde olacak. Başka türlü işin içinden çıkamayız ama bu seçmeyi nasıl yapacağız? Şöyle, eğrinin eğriliğine, doğrunun da doğruluğuna hiç dokunmayalım. Diyelim ki eğri adam usta bir sanat adamı gibi davransın. Bir usta kaptan, usta bir hekim ne yapar? Sanatında yapamayacağı şeyleri yapabileceklerinden ayırıp yapabileceklerini ele alır. Üst tarafını bir yana bırakır. Bir işte yanılsa bile yanlışını düzeltebilir. Eğri adam da tam eğri bir adam olmak istiyorsa ustaca haksızlık eder, kendini vermez ele. Yakalanırsa beceriksizin biri olur çıkar, çünkü eğriliğin son kertesi doğru olmadan doğru görünmektir. Eğrinin ustasına tam eğrilik gerekir. O en büyük haksızlıkları yaparken en büyük doğruluğun verdiği üne bürünebilmeli, bir yanlış yaparsa gücü yetmeli düzeltmeye. Söylediği haksızlıklardan biri sızarsa dışarı, duyanları kandıracak kadar güzel söz söylemesini bilmeli, zor kullanmak gerekirse yüreğine, gücüne, edindiği dostlara ve paraya güvenerek kullanabilmeli zoru. Eğri'yi böyle anlattıktan sonra şimdi de yanına Akilos'un dediği gibi iyi görünmek değil, gerçekten iyi olmak isteyen doğru adamı koyalım. O da olduğu gibi görünmesin, çünkü doğru görünürse bu ona ün, kazanç getirir. O zaman doğruluk sevgisiyle mi yoksa kazanç hırsıyla mı doğru adamdır, anlayamayız. Onda doğruluktan başka bir şey kalmasın. Deminki eğrinin tam karşıtı olsun. Hiç eğrilik etmeden eğri görünsün ki kötü ünden gelecek zararlardan sarsılmadığı denenmiş olsun. Ölünceye dek ayrılmasın tuttuğu yoldan, doğruyken ömrü boyu eğri görünsün ki eğrilikle doğruluğun son kertesine varan iki insandan hangisinin daha mutlu olabileceğini anlayalım. Ama Glaukon, iki gözüm, bu iki adamı amma da soydun, heykel yarışmasında mıyız? Evet, soydum, elimden geldiği kadar. İkisinin de özünü ortaya koymuş oldum. Şimdi artık her birinin nasıl yaşayacağını dile getirmek zor olmaz sanırım. Sıra buna geldi ama sözlerimde bir kalabalık görürsen Sokrates, unutma ki konuşan ben değilim. Eğriliği doğruluktan üstün görenlerin adına konuşuyorum. Onların diyecekleri şudur: doğru adam, anlattığım adamsa, dayak yiyecek, işkence görecek, zincire vurulacak, gözlerine mil çekilecek, sonunda da kazıkta can verecek. Öyle olunca da doğru olmak değil, doğru görünmek gerektiğini anlayacak. Buna göre de Akilos'un sözünü eğri için kullanmak daha yerinde olur. Çünkü herkes diyebilir ki eğri adam görünüş için yaşamaz, gerçeğe bağlıdır. O eğri olmak ister. Yoksa eğri görünmek değil. İçindeki tarlayı işler ve orada soylu düşünceler biter. Eğri adam doğru görünmekle devlette söz sahibi olur, dilediği aileden kız alır, kızlarını dilediğine verir, gözüne kestirdiğiyle dost, ortak olur. Her işi kendi tarafına yorar. Çünkü haksızlık etmekten çekinmez. Kendi işlerinde ya da devlet işlerinde biriyle takıştı mı, üstün gelir, kazanç sağlar, zenginleşir, dostlarına iyilik, düşmanlarına kötülük edebilir. Tanrılara bol bol kurban keser, büyük adaklar adar. Tanrılara da, istediklerine de doğru adamdan daha çok yaranabilir. O kadar ki tanrıların bile doğru adamdan çok onu sevmelerine şaşılmaz. Görüyorsun ya Sokrates, eğri adamın hayatı tanrılar içinde, insanlar içinde doğru adamın hayatından daha karlıdır. Ben Glaukon'un bu sözlerine karşılık vermeye hazırlanırken kardeşi Adimantos atıldı. Sokrates, umarım ki bu konu üzerinde söylenenlerle yetinmeyeceksin. Niçin yetinmeyeyim? Asıl söylenmesi gereken şey söylenmedi de ondan. Bak dedim. Kardeş kardeşe yardım eder diye bir söz vardır. Glaukon'un sözlerinde bir eksiklik görüyorsan yardım et ona. Bana gelince sözleri beni yere serdi. Doğruluğu nasıl savunacağımı bilemez oldum. Hiç öyle şey olur mu? Bak ben de bir şey söyleyeyim. Bu işin daha iyi anlaşılması için Glaukon'un sözlerinin karşıtını da, yani doğruluğu övüp eğriliği kötüleyenlerin de düşüncesini gözden geçirmek gerekir. Böylece Glaukon'un asıl istediğine yardım etmiş oluruz. Babalar oğullarına doğru adam olacaksın derler, doğru yolu gösterirler. Eğiticilerin de yaptığı budur. Ama doğruluğu doğruluktur diye değil, insana iyi ün kazandırdığı için överler. Doğru görünüp böylece yüksek mevkilere ulaşmasını, iyi evlenmesini, Glaukon'un demin sayıp döktüğü nimetleri sağlamasını isterler. Onlar için önemli olan ün kazanmaktır. Tanrıların da beğenmesini hesaba katarak dini bütünlerin kavuşacağı nimetleri saymakla bitiremezler. Bizim koca Hesidos'un da Homeros'un da söyledikleri budur. Hesidos der ki, tanrılar tepelerinde palamut, gövdelerinde petek taşıyan meşe ağaçları, postlarını zor taşıyan yünlü koyunlar yaratır doğrular için. Daha nice nice nimetler de bağışlar onlara. Homeros da buna benzer bir şey söyler. Kusursuz bir kral ki, tanrı korkusuyla haktan ayrılmazdı. Kara toprak ona, arpalar, buğdaylar verdi. Ağaçları meyveden kırıldı, sürüleri çoğaldıkça çoğaldı, deniz bol bol balık verdi ona. Musa Isto, tanrılar adına daha parlak nimetler bağışlarlar doğrulara. Hades'in ülkesinde dini bütünlerin sofrasında yer verirler. Başlarına çelenkler takıp şarap sunarlar onlara. Sonsuz bir sarhoşluk içindedirler. Sanki iyiliğin karşılığı sarhoş olmakmış gibi. Başkalarına göre tanrılar daha da cömert davranır doğrulara. Dini bütün, yeminini tutan insan arkasında oğullar, torunlar, sayısız bir soysop bırakır. İşte doğruluk bu ve buna benzer sözlerle övülür. İmansızlara, eğrilere gelince onlar Hades'in ülkesinde çamurlara batırılır, kalburla su taşırlar. Hayatlarındaysa şerefsizliğe mahkum sayılırlar. Glaukon'un eğri görünen doğru adamlar için saydığı bütün cezaların eğrilerin başlarına geleceğini söylerler. İşte doğruluğu böyle överler, eğriliği de böyle kötülerler. Sonra Sokrates doğruluk ve eğrilik üstüne bütün yazarlar ve şairlerin ortaya attıkları başka bir görüş daha vardır. Onu da göz önünde tut. Hepsi ölçülü doğru olmayı överken bunun zor bir iş olduğunu söylerler. Oysa ki ölçüsüzlük, eğrilik rahattır, kolay elde edilir. Onları kötü gösteren yalnız eğitim ve kanunlardır derler. Eğri işlerin kötü işlerden daha karlı olduğunu söylerler. Kötüler, zengin ve güçlüyseler onları halkın önünde övmeye, hayatlarını mutlu ve şerefli göstermeye hazırdırlar. Buna karşılık yoksul ve güçsüzler iyi de sayılsalar küçümsenir, hor görülürler. Ama bu sözlerin en tuhafı tanrılar ve iyilik üstüne söylenendir. Çok defa tanrılar iyilere belalarla dolu kötü bir hayat, kötülere ise tam karşıtı bir hayat bağışlarlarmış. Dilenci softalar, falcılar zenginlerin kapısına gidip kendilerinde tanrıların verdiği bir yetki olduğunu söyler ve babalarının kendilerinin işledikleri günahları bayramlarda, şenliklerde, kurbanlar, tütsülerle affettireceklerine inandırırlar zenginleri. Bir zengin düşmanına kötülük etmek isterse, softalarla falcılara birkaç para verir, onlar da güya bir takım sihirli çağırmalar, bez bağlamalarla tanrıları kendilerine hizmet etmeye kandırır, doğruya da eğriye de kötülük edebilirler. Bütün bu söylediklerine de şairleri tanık diye gösterirler. Şairler arasında kötülük etmenin kolay olduğunu şu mısralarla söyleyenler vardır. İnsanlar kötülüğe akın akın gider, kolay ulaşır ona. Yolu düz, yeri yakındır kötülüğün. İyiliğin önüne ise alın terini komuş tanrılar. Ona varan yol uzun ve sarptır derler. Kimi de insanların tanrıları yumuşatabileceklerini Homeros'tan çıkarırlar. Homeros'a göre tanrılar bile kandırılır yalvarıp yakarmayla. İnsanlar bir kabahat, bir günah işlediler mi, kurbanlar, yağlar, adaklar, şaraplarla yumuşatırlar tanrıları da. Selene ile Musa'lardan doğdukları söylenen Musaios'la Orfes'un bir yığın kitabını gösterirler. Din törenlerini bu kitaplara göre yaparlar. İşlenen haksızlıklardan kurtulmanın, temizlenmenin hayatta da öldükten sonra da mümkün olduğuna tek tek insanları değil, devletleri bile inandırırlar. Bunlara da uyarma töreni derler. Sözde bu törenler bizleri öbür dünyada çekeceğimiz azaplardan kurtarırmış.